Ayrım 10. Gemide isyan. Jack London. Sayfa 119. Gece yeni bastırmıştı daha. Güvertede nöbet tutan tayfalar bir yığın halatı sağa sola çekiştiriyorlardı. Bir çatırtı koptu kıç direğinde birden. Yelkenin yırtılmasını andıran cart diye bir ses duyuldu bu arada. Bordada ne kadar gemici varsa sırt üstü düşüp yerlerde yuvarlandılar. Çıt çıkmadı bir süre. Birkaç saniye önce elleri cebinde yanımdan geçen Kaptan West'in sesi bozuverdi sessizliği. ''Kırılan ne Bay Pike?'' diye sordu. İkinci kaptan, ''Yelkenlerin ipleri koptu kaptan'' dedi. Yeniden bir sessizlik bürüdü ortalığı derken kaptan konuştu yine. ''Bundan sonra ince iskotları çözeceksiniz'' dedi. Dipnot, yelkenlerin alt köşelerine bağlanan ip. Bay Pike'ın kaptanlığına diyecek yoktu. Kimse hıkmık edemezdi buna. Ama o anki kusuru yenilir yutulur türden değildi tabii. İyi tanıyordum onu. Huyunu suyunu, onuruna düşkünlüğünü bildiğimden Kaptan West'in yaptığı çıkışın yüreğini nasıl yaraladığını düşünebiliyordum. Kendini tutmasını bildi ne ki, öfkelenmedi. Sesinde homurdanmayı andıran bir şeyler vardıysa da saygıdan kusur etmeden konuştu yine de. ''Tamam kaptan.'' Kalıbımı basarak şunu söyleyebilirdim ki, emrinde çalışan adamların hali dumandı gece. Hırsını onlardan alacaktı. Düşündüğüm gibi de çıktı. Ertesi sabah baktım ki o San Francisco'lu hergele John Hackley'in mosmordu bir gözü. Guido Bombini'nin çenesi o biçim olmuştu tam. Vada biz arkada mışıl mışıl uyurken geminin burnunda bütün milletin dayaktan anasının ağladığını anlattı bana. O gün bile Bay Pike suratı bir karış dolaşıyor, tayfalara her zamankinden daha beter verip veriştiriyordu. Bayan West'le ben ne zaman ona bir şey söylesek tek sözle karşılık alıyorduk. Kibar bir tavrı olduğu söylenemezdi pek. Kafasının içinde neler döndüğü belli oluyordu durumundan. Bayan West, Bay Pike'ın suratına bakıp bakıp kıkırdıyordu. ''Biliyorum ne olduğunu bunun ben'' dedi bana. ''Açık deniz umması derler buna. Benim de başıma geldi bazı bazı. Bay Pike şimdi nasılsa öyle oldum ben de. Tıpkısı vallahi.'' En azından 3 gün sürdü Bay Pike'ın bu hali. Humma mumma kalmadı sonra. Şuna iyice inanmıştım ki işinde son derece titiz olan yaşlı kurtun üzüntüsü Kaptan West'in paylar gibi konuşmasından olduğu kadar işlediği kusurundandı da. Yolculuğun 28. günü bugün. Sabahın köründe geçtik ekvatoru. Charles Davis O'Sullivan'ın canına kıyıp resmen bu olayı kutladı. Bay Mallory'nin emrinde çalışan tayfalardan o sırık boylu sıska Bonnie verdi haberi bize. 3. kaptanla hemen olay yerine gittik. Baktık ki Bay Pike da yeni geliyordu daha. O'Sullivan'ın acıları son bulmuştu artık. Üstündeki yatakta yatan komşusu yelken iplerini açmaya yarayan ucu sivri demiri kafasına vurduğu gibi zır deliği tahtalı köye boylatıvermişti. Anlaşılmaz bir hali vardı bu Charles Davis'in. Yatağın üstünde sessiz sedasız oturmuştu. Bay Mallory'nin sorduklarına karşılık vermeden önce piposunu yakıyordu yavaş yavaş. Hepten keçileri kaçırmış bir hali yoktu öyle. Ama gel gör ki kılı bile kıpırdamadan imamın kayığına bindirivermişti savunmasız birini. ''Bay Mallory, neden yaptın bunu Davis?'' diye sordu. Charles Davis yeni yaktığı bir kibriti piponun üstüne yaklaştırarak ''Çünkü kaptanım'' diye karşılık verdi. ''Çünkü püf püf uyutmuyordu bu herif beni be.'' Bay Pike'ın atmaca gibi bakan gözlerini gördü bu ara, daha hırçınlaştı. ''Evet öyle, dediğim gibi tamı tamına. Püf, püf, kafamı bozuyordu iyiden iyiye. Bir daha sefere benim yanıma koyacağınız adamı daha düşünüp taşınıp seçersiniz herhalde. O Sullivan oradan alınır alınmaz ben geçeceğim hemen yerine, izin verirseniz tabii.'' ''Hey güzel Allah'ım!'' diye mırıldandı Bay Pike. ''Neden yaptın bu işi? Onu söyle bize.'' ''Kafamı bozuyordu bu herif çünkü. Demin de söyledim ya, kafamı bozuyordu. Sonunda tak dedi canım artık. Bu sabah çektiği çilelere bir son veriverdim işte. Kuyruğu titretmiş ha. Boş öyleyse ne desek ne konuşsak. Kendi canımı korumak için kana buladım elimi ama. Şu var ki benim gibi hasta güçsüz birini Allah'ın zır delisiyle bir yerde yatırmaya hakkınız yoktu yani. Amma da küstahsın be diye patladı Bay Pike. Yediğin altın ne olduğundan haberin yok galiba senin. Yatağına sımsıkı bağlanmış, kendini savunmayan bir deliyi öldürdüğün için ben göreceğim hesabını senin. Onunkinin arkasından senin leşin boylayacak denizi. Paşa gönlünüz bilir kaptan ama asarlar sizi sonra. O buz gibi soğuk gözlerini bana çevirdi Davis. Siz tanık olun Bay Parthurst dedi. Mahkemede tanıklık yapacaksınız benim için. Bana söylediklerini duydunuz işte bir. Benim cesedim nasıl denizin dibini boylayacaksa Bay Pike da öyle ipe gidecek. Onun bütün başından geçenleri biliyorum ben. Mahkemeye çıkmaktan nasıl ödü koptuğunu biliyorum. Çalıştırdığı adamlara kötü davranıyor diye kaç boy mahkemelik olmuştur o. Deniz üstünde adam öldürmekten hatta. Günün birinde biri çıkacak bütün emekli paralarını söğüşleyecek onun. Mahkemenin ceza olarak biçtiği paralarla gel keyfim gel yaşayacak ömür boyu. Bay Pike yumruğu havada Davis'in üstüne yürüyerek ''Kapa çeneni yoksa ezerim bit gibi seni'' diye kükredi. Kirpi gibi büzülüverdi Davis korkudan ama sonra toparlandı birden. Kendisine verilen gözdağına aldırış bile ettiği yoktu artık. ''Zıvanadan çıkartıp berbat bir takım şeyler yaptıramayacaksınız bana. Ama şunu da söyleyeyim ki zerre korkum yok ölümden falan. Zamanı, saati gelince kim ölmeyecek ki şu dünyada? Herkes. O zaman da ne yapsan boş zati. O Sullivan'a bak sen. Ölüverdi gık bile demeden bir anda. Ama ben cızlamı çekmeyeceğim kolay kolay. Sonunu getireceğim bu yolculuğun. Seattle'a varır varmaz bu geminin sahiplerine para ödettireceğim çatır çatır. Hakkımı hukukumu biliyorum ben. Avucumun içi gibi biliyorum yasaları masaları. Yığınla da tanığım var üstelik. Kendisine diklenen bir hastaya bir türlü eli kalkmayan Bay Pike'a içten bir sevgi duyarken o zavallı adamın yürekliliğine de hayran olmaktan kendimi alamıyordum doğrusu. Bir ara dayanamadı ikinci kaptan artık. Birden fırlayıp o boğum boğum elleriyle ensesinden yakaladı Davis'i. Çok öfkeli de olsa belli etmiyor gibiydi. Şöyle bir dakika kadar bir öne bir arkaya salladı durdu gemiciyi. Öyle bir hırpalıyordu ki zavallıyı, paramparça olmaması bir mucizeydi hani. İkinci kaptan ensesini bırakır bırakmaz Davis soluk soluğa, ''Bu yaptıklarına da tanıksınız işte Bay Parthurst'' dedi. Öksürüp boğazını tuttu eliyle, sıvazladı durdu bir süre. Sonra yaralanıp berelendiğini belli etmek için boynunu ovuşturdu. Derken biraz soluklanıp gözde görülür bir sevinçle, ''Birkaç güne kalmaz, mormor olur boynumun üstü'' diye mırıldandı. Dayanamadı Bay Pike artık, dönüp çıktı kameradan. Homur homur homurdanıyor, Allah belanı versin falan gibi laflar ediyordu giderken. Onun arkasından ben de çıkıyordum ki piposunu doldurmaya başlayan Davis, Bay Malavre Seattle'daki mahkemeye onun da adını tanık olarak vereceğini söylüyordu. Bundan sonra ikinci cenaze törenini de yerine getirdik Elsinore'da. Bay Pike homurdanıp duruyor, cesedin denize atılması için hışım gibi giden Elsinore'ün hızının birkaç dakika azaltılması gerektiğini söylüyordu. Kaptan West o bilinen duayı okurken o Sullivan ayaklarındaki kömür çuvalıyla denize kaydırılıyordu yavaş yavaş. Bir iki yelken istinga edilmişti bu ara. Ölünün sulara gömülmesinden sonra Bay Pike, ''Umarım iyi bağlanmıştır çuval da çıkmaz ayaklarından'' diye homurdandı. O oldum olası süren çelişkiler bitmiyordu bir türlü. Bayan West'le ben kıçüstü güvertesinde koltuklara gömülmüş, sağımızda solumuzda en has hizmetçiler öğleden sonra çayımızı yudumluyorduk usul usul. Çay bitince genç kız o güzelim nakışını aldı hemen eline. Biz orada ikimiz sanattan edebiyattan falan dem vururken hemen az ötemizde dalgalar üstünde yüzen o minnacık dünyanın kimi yerlerinde kabalığın, insan dışılığın, ucubeliğin, kokuşmuş ahlaksızlığın iğrenç trajedisi oynanıyordu besbelli. Kaptan West büyük salonun alacakaranlığında dalmış gitmişti öyle. Merdivenle lombozların arasındaki esintide duygusuz bir suratla oturuyordu kendi başına. Öylesine sakin, öylesine durgun bir görünüşü vardı ki kıskanıyordum bu adamı bayağı. Ölüm gibi bir şeydi onun buradaki ömrü. Çelişki melişki yoktu hiç. Hem Tanrı'ya hem hayatın sonsuzluğuna yürekten inanıyordu. Bu da yetiyordu ona. Hangi dert, hangi sıkıntı bozabilirdi onun rahatını? O adeta saydamlaşmış, beti benzi uçmuş suratı, rahat mutlu ağzı, o habire kırpışıp duran göz kapakları gözümün önünden gitmek bilmiyordu bir türlü. Bazı kendi kendime acaba hangimiz önce ölecek de ayaklarına kömür çuvalı bağlanıp denizin dibini boylayacak diye soruyordum. Gece saat 12'den sonra Elsinore'ün kıç üstü güvertesini birlikte arşınlarken Bay Mellier şen şakrak bir tavırla ''Bu gemide şimdiye kadar gördükleriniz çocuk oyuncağı daha'' dedi. ''Boş verin ne olur, nelerini gördüm denizde ben. En berbat seferimi 400 Çinli taşıyan Tramp Steamer'da yaptım.'' Dipnot, Tramp Steamer ya da serseri gemisi, İngilizler düzenli sefer yapmayan, nerede yük bulurlarsa orada duran gemilere bu adları verirler. Sürelerini doldurmuş sözleşmeli işçilerdi bunlar, geri dönüyorlardı. Kolera başlamaz mı gemide? Sinek gibi geberiyordu millet. 300 Çinli ölü attık gemiden. Ne kadar Hintli gemici varsa hepsi titretti kuyruğu. Onlar da denize cumburlop. Daha bitmedi. İki baş tayfa, ikinci dördüncü kaptanlar, baş makinist, ikinci üçüncü makinistler, en sonu da süvari. Demir attığımızda kala kala beyaz derili bir ocakçıyla geminin kumandasını eline alan, şu an sizinle konuşmakta olan üçüncü kaptan, yani ben kaldık. Sintine'de 100 kadar Çinli vardı ama yarıdan çoğu mortayı çekmişti onların da. Haber saldığım sağlık görevlileri limana girişimizi yasakladıktan başka kendileri de gelmediler ölüm nedenini araştırmaya. Gemide ne kadar ölü varsa hepsini denize atma emrini aldım bu ara. Doğrusu ya Bay Parthurst, inanılmaz görülmemiş bir şeydi bu. Cesetler kefenlenmeden falan atılıyordu suya. Ne ayaklarında kömür çuvalı ne de bir kırık demir parçası. Ne gelirdi elimden başka? Tek başımaydım. Sağ kalan Çinliler de beyaz derili ocakçı gibi yardım mardım etmeyeceklerini, ellerini hiçbir şeye sürmeyeceklerini söylüyorlardı. Sonunda ben inmek zorunda kaldım ambara. Vinç gibi bir şeye bir ip takıp cesetleri tek tek çıkardım güverteye. Oradan da yallah denize attırdım hepsini. Her cesetten sonra bir fırt rakı indiriyordum mideye. İş tamam olmuştu ki kör kütük sarhoştum ben, ayakta duramıyordum. Siz de yakalanmadınız mı koleraya diye sordum. Hayır, tek kaybım şu oldu işte benim. Bay Mellier sol elini kaldırmıştı havaya. Daha önce de gördüğüm gibi işaret parmağının yerinde yeller esiyordu. Moruğun da sizin gibi bir finosu vardı öyle. Dipnot, İngiliz ve Amerikan gemilerindeki kaptanlara yaşları ne olursa olsun moruk denir. Sahibi ölünce bana dadandı köpek. Son cesedi de güverteye çıkarıyordum ki elimi koklamak için üstüme sıçramaz mı hayvan? Dönüp okşarken parmağım giriverdi vinçin dişlileri arasına. O saat çektim ama bizim parmağın yerinde yeller esiyordu artık. Hey tanrım diye bağırdım. Ne kötü yazı bu böyle. Böylesine berbat bir salgından sağ salim kurtul da ondan sonra tut işaret parmağını çarka kaptır. Hıyarca hem de. Ne dersin? Alın yazısı işte Bay Parthurst. Ne yaptınız kopar kopmaz parmağınız peki? Elimi şöyle kaldırıp içim yana yana baktım parmağıma. Sonra bir bardak rakı daha yuvarladım. O gün bugün sorarım kendi kendime. Sabah akşam habire kafayı çektiğim için mi koleraya yakalanmamıştım acaba? Ama açık konuşmak gerekirse bu düşüncemin çok doğru olduğunu söyleyemem. Morukla öbür iki kaptan sonra o iki çarkçı zil zurna ölmüşlerdi çünkü. Yeşilay gibi bir derneğin üyesi olan çarkçı başına gelince yudum içki koymamıştı ağzına. Ama imamın kayığına bindi yine de. Denizde yaşamak bir takım ince kibar salonlarda yaşamaya benzemiyordu tabii. Bay Mellier'dan ayrılırken Elsinore'ın o göz kamaştırıcı yelkenlerine uzun uzun baktım. Yıldızlarla dolu göğün aydınlığı içinde şişip şişip kabarıyordu durmadan. Kötü, berbat bir şey oldu gemide ama hiç kimsenin nasıl olduğunu, kimin yaptığını öğrenemedi doğru dürüst. Şöyle olmuş, böyle olmuş diye bir takım söylentiler, varsayımlar gemide sürüp giderken ilgili kişiler ağızlarını açıp tek söz söylemediler. Bana gelince bütün bildiğim Bay Pike'ın okkalı bir şey yediğiydi kafasına. Dün öğle yemeğinde en son ben oturmuştum masaya. Yerime oturmak için Bay Pike'ın arkasından dolanırken kafasında nah yumruk kadar bir şiş gördüm. Her zamanki gibi karşısına geçip oturdum yine. Dayanılmaz bir acı okunuyordu gözlerinden. Söze hiç karışmıyor, bir robot gibi atıştırıyordu önündeki yemeği. Önüne bir şey alırken ya da bir tabağı başkasına uzatırken tutarsız davranışlar yapıyordu öyle. Gün gibi açıktı ki bize normal görünmek için o çelik gibi iradesini kullanıyor, akıl hafsala almaz bir çaba gösteriyordu. Kimse ağzını açıp da tek şey soramadı masada, gemide gerçekten özel bir ayrıcalığım olmasına, ikinci kaptanla içli dışlı konuşmama karşılık ben bile diyemedim bir şey. Belalı deniz kurdu Bay Pike, anlatılmaz bir utangaçlık duygusu uyandırıyordu bende. Biraz saygı, biraz korku karışımı bir şeydi bu. Bay Pike müthiş bir beyin sarsıntısı geçirmiş gibiydi. Çektiği acı gözle görülüyordu adeta. Kimsenin kendisine bakmadığını sandığı zamanlarda yalnız gözlerinden, yüzünün gerginliğinden değil, bütün davranışlarından anlamak kabildi bunu. Gece olunca biraz hava almak, şöyle biraz yıldızlara bakmak için her zamanki gibi kıçüstü güvertesine çıkmıştım yine. Ayaklarımda terlik olduğundan çıt çıkarmadan yürüyordum. Bir de ne göreyim, gölge gibi bir şey başını kollarının üstüne koymuş, geminin demirlerine iyice abanmıştı. Neredeyse omuz omuza geldiğim bu adam Bay Pike'tı. Hiç ardı arkası kesilmeden boğuk boğuk inliyordu. İçten içten bir dua mırıldanıyordu sanki. Nasıl acı çektiği belliydi çıkardığı seslerden. Bir ara durmadan ''Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım'' diye mırıldanmaya başladı. Bu Tanrım sözünü 5 kez söyledi böyle ard arda, sonra inlemeye başladı yine. Nasıl geldiysem yine öyle sessiz sedasız toz oldum ortalıktan. Ertesi gün Bay Pike hiç aksatmadan nöbetlerini tutuyor, işinde en ufak bir falso yapmıyordu. Ha, az kalsın unutuyordum. Bayan West ne oldu gibilerden hınzır hınzır bir şeyler sordu öyle. Bay Pike ağrıyan bir dişi olduğunu, çektirmezse böyle kıvranıp duracağını söyledi yalnız. Vada'nın hiçbir bildiği yoktu, doğru dürüst bir şey söyleyemiyordu. Kimse görmemişti olanı biteni. Bana sarıların aşçı odasında içtima yapıp bu haltı karıştıranların geminin burnundaki o Allah'ın belası üçlü olduğunda birleştiklerini söyledi. Gerçekten de Bert Ryan'ın bir omzu ayvayı yemişti. Nosey Murphy kalçasına bir şey olmuş gibi topallayıp duruyordu. Kit Twist'in öyle bir mariz yemiş hali vardı ki iki gündür yattığı delikten çıkamıyordu. Demek böyle bir kapışma gerçekten olmuş, Bay Pike arslanlar gibi korumuştu kendini. Üç ahbap çavuşlar Lamı Jimmy yok, onu öldürmeyi akıllarına koymuşlar ama ikinci kaptanın kaya gibi sert kafası böyle bir şeye meydan vermemişti. Bu gizli kapaklı işin su yüzüne çıkan yanları bunlardı yalnız. Bay Pike çıtını çıkarmayınca o üç ahbap çavuş da ağızlarını açmıyorlardı tabii. Ertesi gece Kaptan West'in Elsinore'da olup bitenlerle göründüğü kadar ilgilenmediğinin yeni bir kanıtına rastladım. Kaptan köşkünde dolaşırken mizana direğine dayanmış karanlıkta birkaç dakika durmuştum öyle. Alttan güverteden doğru Bert Ryan, Nosey Murphy ve Bay Mallier'in sesleri olduğunu sandığım sesler geliyordu bir takım. İş falan gördükleri yoktu anladığıma göre. Kulağıma şen şakrak içli dışlı dostça konuşmalar geliyordu. Arada bir ha ha ha diye gülüşüyorlardı hep bir ağızdan. Aklıma o saat Vada'nın anlattığı, üçüncü kaptanla geminin burnundaki haydut takımı arasındaki o uygunsuz ilişki, o al gülüm ver gülüm durum geldi. Kulak kesilip konuşulanları duymaya çalıştım. Açık seçik duyamıyordum ne söylediklerini. Ama şamata dolu can ciğer kuzu sarması bir konuşma olduğu su götürmezdi hiç. Birden Kaptan West'in sesi yükseldi kıç üstü güvertesinden. Her zamanki gibi duygusuz, soğuk bir sesti bu. Ama o kadar düzgün bir söyleyişi vardı ki tane tane çıkıyordu laflar ağzından. Çıtır çıtır buzlu bir gecede bir çeliğin titreşimi gibiydi. Aşağımdaki adamlar üstünde bir elektrik etkisi yapmıştı adeta. İçimde bir yerler ürperir gibi olduğundan, onların da kas katı kesildiklerini, damarlarındaki kanın donduğunu falan sandım. Ses iki şey söylemişti topu topu. Bay Mayer. Bay Mayer, buyur kaptan diye karşılık verdi. Samuray'ın sesi, arkaya gelin dedi. Söyleneni kuzu kuzu yapan ikinci kaptanın ayak sesleri geldi kulağıma. Arkasından ben de gittim. Kıç üstü güvertesine çıkan merdivenin başına geldiğinde ikircikli bir tavırla durdu Bay Mayer. Kaptan West'in sesi, ''Yeriniz geminin burnu değil, burası.'' diye söylendi. Tek söz konuşulmadı başka. Bay Mayer'in merdiveni çabuk çabuk tırmanıp geminin rüzgar alan yanında umursamaz bir tavırda gezinmeye başladığını gördüm bu ara. Kaptan West karşı yandaydı. Elleri cebinde volta atıyordu o da habire. Kimseye görünmeden geminin burnuna döndüm doğru. Yarım saat sonra da indim kamarama. Gemide şunu gözlemiştim ki, çevremdeki insanların %90'ı esmerdi. Vada ile Asyalı arkadaşlarının dışında bir biz vardık sarışın olan. Beni bu gibi düşüncelere götüren o sıralar okumakta olduğum Tropikal Güneşin Beyazlar Üstüne Etkisi adlı kitap oldu. Yazar Woodruff'ın ileri sürdüğüne göre eski dünyayı yönetmek, ona çeki düzen vermek, eski Ari ırkından gelen beyaz insanın alnının yazısıdır. Onun için tek korkulacak şey insan soyunu yok olmaya götürebilecek aşırı güneş ışığıdır. Elsinore'ın kıçındaki masada yemeğe oturan dört kişi de, yani Kaptan West, kızı, Bay Pike ve ben, sarı saçlı mavi ya da kahverengi gözlüydük. 3-5 rengi bozuğu hesaba katmazsak, bizim boyruğumuz altında tutsak gibi çalışan, geminin burnunda bizim için iflahları kesilen, bizimle taban tabana zıt bir sürü insan vardı ki, esmer tenliydi bunlar. Ama gel gelelim bu esmer tenli insanlar geçirecek de ellerine bir gün dünyanın dümenini. Onların gözlerini, kıllarını, derilerini kapkara eden güneş, Ari ırkı insanlarından bedence de daha sağlam yapmıştı hepsini. Şu an Ari ırkının elindeydi Elsinore. Bu öyle bir ırktı ki ne kadar renkli derili topluluklar varsa hepsini kuzu etmiş, sonra da kendi mutluluğunun, kendi zenginliğinin anıtını onlara diktirmişti eşekler gibi. Geminin kıçında hepimizi yöneten tartışmasız kral Kaptan West vardı. Kızı kral soyundan bir prenses, Bay Pike kralın buyruklarını yerine getiren bir bakandı. Bense bunların arasına atalarımın yığınla köleyi gece gündüz çalıştırarak kazandığı paracıklar yüzünden girebilmiştim. Elsinore'un kıçında döşekler kuş tüyü olup yemekler arasında bir kuş sütü eksikti. Geminin burnu bir alemdi ama kameralarda, yataklarda daracıktı. Yemek yenilen kaplardan domuz bile yemezdi. Ari ırkın üstünlüğü ayna gibi ortadaydı işte. 10. ayının sonu. Sayfa 131.